Ayrım 6. Suçum ne? Profesör Doktor Haberal'ın sözlü Silivri savunması. Sayfa 58. Cumhuriyet Savcısı Pekgüzel. Ergenekon terör örgütü yöneticilerinden olduğu iddia edilen Yalçın Küçük ve İlhan Selçuk ile irtibatınız konusundaki emniyet beyanınızda. Yalçın Küçük ile Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim üyesi olduğum dönemlerde birkaç kez karşılaştım. Uzun yıllardır da kendisiyle hiç karşılaşmadım. İlhan Selçuk'u basından tanırım. Birkaç kez de kendisiyle değişik ortamlarda ve yakın arkadaşı olan merhum Profesör Doktor Hüsnü Göksel'i ziyaret ettiği zaman karşılaştığım olmuştur şeklinde beyanınız var. Oysa iddianamede sizinle Yalçın Küçük ve İlhan Selçuk arasındaki bağlantının çok eski tarihlere dayandığı ileri sürülüyor. Savunmanızda Ergenekon örgütünün diğer yöneticilerinden olduğu iddia edilen Yalçın Küçük ile irtibatınızın 1984 yılındaki Aydınlar Bildirgesi'nin altına imza atmaktan ibaret olduğunu söylediniz. Profesör Haberal: Evet. Cumhuriyet Savcısı Pekgüzel: İddianamelerin sanık Yalçın Küçük ile ilgili bölümlerinde sizin isminiz geçiyor. Buralardan sorularım olacak. Bu nedenle öncelikle Yalçın Küçük ile olan tanışıklığınızın hangi tarihte başladığını, samimiyetinizi ve bağlantılarınızı ayrıntılı olarak açıklayınız. Profesör Haberal: Sayın Yalçın Küçük ile hiçbir şekilde samimiyetim söz konusu değildir. Daha önce de ifademde de belirttiğim gibi benim Yalçın Küçük ile tanışmam 1980 ihtilalinden sonra ülkemizde yaşanan antidemokratik hareketlere karşı acaba demokrasi ile ilgili neler yapabiliriz faaliyetlerinden olmuştur. Yine söylemek durumundayım, kusura bakmayın. O dönemde ben üniversite grubu kurdum ki acaba neler yapabiliriz? Demokrasi yönüyle ve o zamanın yasaklı olan liderlerine Sayın 9. Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel, Sayın merhum Erdal İnönü gibi. Onlara gidip acaba ülkemiz nasıl demokrasiye geçer çalışmalarını yaparken aynı zamanda bu aydınlar dilekçesi gündeme geldi. Aydınlar dilekçesinde de başka bir şeyi parantez açarak söylüyorum. Maalesef bugün olduğu gibi o dönemde de ülkemizi yine o böyle peşinden hep koştuğumuz Avrupalılar masaya yatırıyordu, masadan kaldırıyordu. Bu benim onurumu zediliyordu. Çünkü Türk devleti en az başkaları kadar onurlu, en az başkaları kadar çalışkan, en az başkaları kadar zekidir. Bunları kabul etmem mümkün değildir. Dolayısıyla bu aydınlar dilekçesinde gündeme getirilen şey, Türk milleti kendi işini kendisi görür, kendi problemini kendisi çözer anlayışıydı. Dolayısıyla bu aydınlar dilekçesi nedeniyle Yalçın Küçük'le birkaç kez görüştüm. Bu nedenle görüşmemizde o, acaba imzalar mısınız, imzalamaz mısınız? Çünkü bu dilekçenin esas mimarlarından bir tanesi benim merhum hocam Profesör Doktor Hüsnü Göksel'di ve Hüsnü Bey'le de ben aynı departmanda çalışıyorduk. Hüsnü Bey aynı zamanda cerrahide de benim hocamdır. Dolayısıyla bu kişiler Hüsnü Bey'i tanıyorlardı, oraya geliyorlardı. Keza İlhan Selçuk da Hüsnü Bey'in arkadaşıydı ve o da zaman zaman geliyordu. Nihayet bu aydınlar dilekçesi imzalandı. Yine belirttiğim gibi sonra bu aydınlar dilekçesi nedeniyle ben Mamak'taki o zaman sık yönetim mahkemesine gittim. İfademi verdim. İfadem de elimde. Bu ifade 1984'te Mamak'ta yapılan benim duruşmamın belgesidir. Dolayısıyla İlhan Selçuk'la ve Yalçın Küçük'le benim herhangi bir... Tabii ben İlhan Selçuk'a şu dakikada saygı duyuyorum. Yalçın Küçük'e de bir kişi olarak saygı duyuyorum. Ama onun dışında benim herhangi bir şekilde, hani kendilerini çok detaylı tanımam, tanıdıklarım bundan ibarettir. Onun dışında da herhangi bir ilişkim olmamıştır. Dolayısıyla orada enteresandır. 25 senedir ben Yalçın Küçük'le ve belki Sayın İlhan Selçuk'la çok emin değilim. Hüsnü Bey'i arada geldiğinde rastlamış olabilirim. Onun dışında herhangi bir temasım söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla enteresandır, 25 senedir karşılaşmadığım kişilerle ben terör örgütü kuruyorum. Bu düpedüz bana yapılan kasıtlı bir iftiradan öteye geçemez. Cumhuriyet Savcısı Pekgüzel: Sanık Yalçın Küçük'ten elde edilen Aydınlar Bildirgesi Nesin başlıklı bir metin belgesinde isminiz geçiyor. Bu metnin bazı yerlerini okuyorum. Hüsnü Göksel Çankaya Köşkü'ne yürüyüş mesafesindeki evini tümüyle açmıştı ve önemli toplantılarımızı burada yapıyorduk. Ve zaman zaman şaka yollu örgüt evi diyorduk. Doktor Mehmet Haberal Hüsnü Göksel'in doçentiydi. Haberal'ın, parantez açmış burada, o zaman doçent Haberal Aydın yazısını imzalamaktan kaçındı. Not etme gereğini duyuyorum. Tofaş marka bir station vagonu vardı. Örgüt işleri için kullanıyordu. önce Ankara ve İstanbul'da basın toplantıları ile açıklama kararı alınmış ve sonra Taliban vazgeçmişti. İşte bu sırada AK Cumhurbaşkanı nezdinde müracaat ile randevu fikri çıktı. Kenan Evren'di ve bunu kaçış olarak değerlendirdim. İlhan Selçuk İstanbul'da basın toplantısı yaparak yazıyı açıklayacağını söylemişti ve şimdi yapmıyordu. Toplantımız böyle bitti ve aydınlar dilekçesinin benim tespit ettiğim yolla Çankaya Köşkü'nün kapısına bırakabildik. Daha sonra 2007 yılında bir cumhuriyet bildirisi düşündüm. Değerli bir hocamızı başımızda olmaya ikna edebildim. 2 ay sürmüştü. Sonra pek çok aydınımız ve hocamız ile görüştüm. Çok büyük heyecan vardı. İlerliyorduk. Şeklinde. Yalçın Küçük'ün anlatımına ne diyorsunuz? Burada savunmanızın aksine bağlantınızın ortak bir bildirgenin altına imza atmaktan öte olduğu, hatta bu bildirgenin hazırlanış aşamalarında birlikte yer aldığınız ileri sürülüyor. 1980 veya sonrası Yalçın Küçük ile anlatıldığı gibi bir bağlantınız oldu mu? Açıklar mısınız? Profesör Haberal. Bir defa başında profesör unvanı taşıyan bir kişinin böyle bir ifade kullanmasını esef ile karşılıyorum. Çünkü ben hiçbir zaman aydınlar dilekçesi ile merhum hocam Doktor Hüsnü Göksel'in evinde yapılan toplantıların hiçbirine katılmadım ve o yakıştırmasını da merhum Doktor Hüsnü Göksel hocama bir hakaret kabul ediyorum ve kendisine teessüf ediyorum. Bunu yakinen tanıdığım bir hocama da kesinlikle hiç kimseye yaptırmam. Doktor Hüsnü Göksel özellikle cerrahide ve meme cerrahisinde dünyanın en sayılı cerrahlarından bir tanesidir. Ve bugün onun hazinesi Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde benim tarafımdan müze olarak yapılmıştır. Orada duruyordur. Dolayısıyla gerçekten Yalçın Küçük'ü bu tanımlaması nedeniyle kınıyorum, protesto ediyorum onu. Onun için ben hiçbir şekilde orada böyle bir toplantıya katılmadım. Doktor Hüsnü Göksel'in bir tek hedefi vardı. Atatürk ve arkadaşları ile aziz şehitlerimiz tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne acaba daha katkı nasıl sağlayabiliriz? Sayın Savcı, hatırlatayım. Atatürk 16 Mayıs 1919'da buradan kendi memleketinin bir şehri olan Samsun'a giderken o zamanki işgal kuvvetlerinden vize almak durumunda kalmıştı. Bunu niye söylüyorum? Benim o merhum hocam Doktor Hüsnü Göksel de annesiyle çocukken İstanbul'dan Bandırma'ya gidebilmek için burada bir İngiliz başçavuşundan vize almak durumunda kalmıştı. Ve o pasaportta halen önce benim okurduğum müzedeydi. Şimdi de Doktor Hüsnü Göksel'in kızında, yani ailesinin evindedir. İsteyene de aslında toplumumuzun büyük ekseriyetinin o pasaportu görmesi lazım ki Türkiye nereden nereye gelmiş ve bugünkü Türkiye'ye böyle dört elle sarılalım. Dolayısıyla oradaki bu yakıştırma çok çirkin ve başında profesör unvanı taşıyan bir kişiye kesinlikle yakışmamıştır. 2. Benim aydınlar dilekçesine imza atmadığım konusu da ne yazık ki doğrudan doğruya bir yalan ve iftiradır. Çünkü o aydınlar dilekçesinde isim soyadına göre sıralanmıştır. Benim numaram da 516'dır. 2. Buyurun, belgem burada. Ben aydınlar dilekçesine imza attığım için gittim, sıkı yönetim mahkemesinde ifade verdim. Tabii buradan şunu söylemek istiyorum. Yalçın Küçük ile ilgili yasal hakkımı kullanacağımı buradan sizlere beyan ediyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Dahası bugün diyorum ki, o aydınlar dilekçesi gerçekten ülkemiz için çok önemliydi. Eğer onlara riayet edilmiş olsaydı, belki ülkemiz bugün yaşadığı birçok problemi de yaşamıyor olacaktı. Teşekkür ederim. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Sizin o tarihlerde Tofaş marka bir aracınız var mıydı? Profesör Haberal. Anlamadım. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Sizin o tarihlerde bu aydınlar bildirgesinin yazıldığı sıralarda Tofaş marka bir arabanız var mıydı? Profesör Haberal. Tofaş, evet doğrudur, vardır. Evet vardır. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Yalçın Küçük ile ortak kullandınız mı? Profesör Haberal. Murat 124. Evet, Murat 124 diye bir arabam vardı. O zaman bunlar daha yeni çıkmıştı. Tabii doğrudur. Ben o zaman doçenttim. Vardı, evet. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Yalçın Küçük ile ortak kullandınız mı bu aracı? Profesör Haberal. Hayır, kesinlikle, bakın size söylüyorum. Ben Yalçın Küçük ile kesinlikle herhangi bir samimi ilişkim olan kişi değilim. Ve söylediğim gibi Yalçın Küçük'ü ben sadece Doktor Hüsnü Göksel'in Hacettepe Üniversitesi Genel Cerrahi Ofisi'nde karşılaşan bir kişiyim. Onun dışında Yalçın Küçük ile benim hiçbir şekilde ne ilgim olmuştur ne de görüşmem olmuştur. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Yine bu yazıda geçen 2007 yılındaki Cumhuriyet bildirisi konusunda bilginiz var mıdır? Açıklar mısınız? Profesör Haberal. Hayır yok. Hayır yok, böyle bir bilgim yok. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Yine bu yazıda İlhan Selçuk'un ismi geçiyor. Bu bildirgenin hazırlanması aşamasında yer aldığı, aynı evde toplantılar yaptığınızdan bahsediliyor. Bu anlatıma ne diyorsunuz? Profesör Haberal. Hayır, kesinlikle. Hayır, kesinlikle. Ben söyledim, yapmadığımı söyledim. Kesinlikle bu bildirinin hazırlanışında kesinlikle benim herhangi bir katkım olmamıştır. Olayın başlangıcını söylüyorum. Bir gün merhum hocam Doktor Hüsnü Göksel bana geldi, beraber konuşurken dedi ki, sana bir şey söyleyeceğim ama dedi, bunun sonucunda da sıkıntı olabilir. Nedir efendim dedim. Dedi ki, bakın, Türkiye'nin halini görüyorsunuz. Bir taraftan içerideki problemlerimiz, diğer taraftan onurumuzu kıran Avrupalılar. Bizi bakın ne hale getirdiler. Biz aydınlar olarak hiç olmazsa Cumhurbaşkanlığına ve Meclis Başkanlığına görüşlerimizi bildirelim. Diyelim ki bu bizim, yani ülkemize yakışmıyor. Ne gerekirse biz yapalım acaba. Bunun altına imza koyma. Biliyorum ki koyacaksın dedi. Ama aslında gönlümden de koymaman geçiyor dedi. Ya derhal efendim, hemen koyarım dedim. Yalnız benim önerim şuydu, dedim ki, efendim bunu fazla dağıtmayalım. 50 kişilik bir bilim heyeti bunu gelsin imzalasın. Dağılırsa çok değişik şeyler olur. Nitekim maalesef haklı çıktım. Tabii sonradan seyahatinde bir sürü problem çıktı ve onu bu şekilde ben de imzaladım. Tabii merhum hoca haklı çıktı. Sonradan bir taraftan sıkı yönetimde ifade verdim. Diğer taraftan da üniversitemizde disiplin cezası aldım ve bu disiplin cezası da merhum Mustafa Taşır'ın meclise verdiği bir kanun nedeniyle ortadan kaldırıldı. Yoksa üniversitede maalesef disiplin cezası verdiler bize. Tabii hocam da bunu o zamandan söylemişti. Ama ülkem için ne gerekiyorsa bunu yapmak sadece benim değil, hepimizin görevidir Sayın Savcı. Hepimizin, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşı için bir hatırlatma yapmak isterim. Alman İmparatoru, hani meşhur bir çiftçinin arabasını alacak ya. Ha, ne diyor çiftçi imparatora? Arabamı alabilirsin ama Berlin'de yargıçlar var diyor. Peki Sayın Savcı, Berlin'de yargıçlar var da Türkiye'de yargıçlar yok mu? Onun için bunlar maalesef yine merhum İsmet Paşa'nın biraz önce ifademde söylediğim gibi bir iftira rejimi Sayın Savcı. Maalesef bugün ülkemin bir iftira rejimi haline doğru gittiğini görmekten de fevkalade üzüntü duyuyorum. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bunlar yapılan bir iftiradır. Ve ne diyor merhum İsmet Paşa? Eğer bir memlekette iftira rejimi devam ederse o milletin yabancılar ile mücadele etmeye gücü yetmez Sayın Savcı. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Bizim sorumuzun sebebi bildirgenin içeriğini eleştirmek değil, sizin örgütsel irtibatınızı ortaya koymak. O nedenle soruyoruz. Yine dava sanıklarından Yalçın Küçük'ün bilgisayarında merhum Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in sağlık durumu hakkında bir takım notlar bulunmuş. Şu belgede, belgenin bazı yerlerini size okuyorum. Şöyle diyor. Öyle sanıyorum, Recep Erdoğan'ı derhal Haberal'a götürmek gerekiyor. Ecevit misali hastaneden kaçmaması için de Aytaç Paşa'nın jandarmalarından ikisini kapıya dikmek yerindedir. Bilemem, iş doktorluktur ve Erdoğan için çalışamazlık raporu almak mümkündür. Memleketin âli menfaatleri bu noktadadır. Bu işte bir dalalet görülmektedir. Yine bir yazısının devamında Profesör Haberal. Evet. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Haberal'a gitmişken bir de tedbiren iş göremez raporu almak isabetlidir. Haberal bu kez elinden kaçırmaz, öyle düşünüyorum gibi notları var uzunca. Ben kısaca özet olarak okudum. Profesör Haberal. Evet. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Yalçın Küçük ile olan bağlantınızı anlattınız. Sizin hakkınızda bir yazı kaleme almış. Buna ne diyorsunuz? Sizin hakkınızda bu şekilde değerlendirmelerde bulunacak kadar yakınlığınız var mıdır? Açıklar mısınız? Profesör Haberal. Söyledim Yalçın Küçük ile kesinlikle herhangi bir yakınlığım söz konusu değildir. 1. 2. Bu ülkenin başbakanı kim olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Dolayısıyla hiç kimsenin bu ülkenin başbakanına bu şekilde bir yakıştırma yapmaya hakkı yok. Çünkü o yakıştırmayı yaptığı zaman aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'ne yapıyordur. Ben her zaman şunu söylüyorum. Makamlar bizimdir. O makamlara oturan kişiler o gün orada oturuyor. Yarın yoklar. Dolayısıyla bizim görevimiz o makamlarda oturan kişilere makama sahip çıkmak suretiyle herhangi bir zedeleyici şey yapmamaktır. Bir defa, bir kere daha söylüyorum. Başında profesör unvanı taşıyan bir kişinin bu şekilde bir Türkiye Cumhuriyeti'nin bir başbakanı için konuşması çok çirkin, kabul edilebilir bir şey değil ve benim de bu konuyu kesinlikle herhangi bir ne onunla ilişkim vardır ne de böyle bir şeyden haberim vardır. Elbette ben doktorum. Benimle ilgili herhangi müracaat olduğu zaman ki zaten geçmişte bugünkü Başbakan Sayın Tayyip Erdoğan zaman zaman rahatsızlığında Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne gelmiş, kendisini tedavi etmişizdir, gitmiştir. Hastadır, hasta olarak bize gelen her kişiyi tedavi etmek de hekim olarak bizlerin görevidir. Ama bu çirkin yakıştırmaları da kabul etmem mümkün değildir. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. İddianamede 2003-2004 yıllarında yapılması planlanan Sarı Kız, Ay Işığı, Yakamoz ve Eldiven Kod adlı darbe planları çerçevesinde bu amaçla oluşturulan Cumhuriyet Çalışma Grubunca 2003-2004 döneminde icra edilecek faaliyetler arasında akademik faaliyetler ile üniversite bilgilendirme çalışmalarına yönelik faaliyetler içerisine girildiği, 19 Ekim 2003 günü yapıldığı anlaşılan dönemin Jandarma Genel Komutanı Mehmet Şener Er Uygur Başkanlığında rektörler ile bir toplantı düzenlendiği, bu toplantıda mevcut hükümetin icraatları ve irtica ile ilgili konuların konuşulduğu, toplantı sırasında 15-20 rektörün Kubilay olmaya hazır olduklarını söylediği ve 25 Ekim günü rektörler ve öğretim görevlilerinin Anıtkabir'e gitmesinin kararlaştırıldığı iddia ediliyor. Siz bu toplantının 19 Ekim 2003 tarihinde yapılanına katılmadığınızı beyan ettiniz yanlış anlamadıysam. Profesör Haberal, hayır, hayır, hayır, kesinlikle ben bu toplantıya katılmadım. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. 2003 yılının Ekim ayında. Profesör Haberal, zaten savcılıkta verdiğim ifadede de. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Evet. Profesör Haberal, aynı şeyi belirttim ve dedim ki ben bu konuyu burada sizden öğreniyorum. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Evet, 2003 yılı. Profesör Haberal, hiç haberim yok. Savcı Bey orada bana sordu. Dedim ki ben sizden öğreniyorum böyle bir toplantının yapıldığını. Kesinlikle haberim yok, bilgim yok. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Evet. Profesör Haberal, tamamen benim dışımda olan bir olaydır bu. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Henüz sorularımı sormadım. Profesör Haberal, hiçbir şekilde bilgim olmamıştır. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Henüz sorularımı sormadım, sadece beyanınızı okudum. 2003 yılı Ekim ayında nerede bulunuyordunuz? Hangi görevdeydiniz? 2003 yılı Ekim ayında hangi görevdeydiniz, neredeydiniz? Profesör Haberal, 2003 yılında Başkent Üniversitesi'nin rektörüyüm. Ankara'dayım ve işimin başındayım. Şu anda yani 2003 yılı denince, şimdi ben zaman zaman uluslararası kongrelere giderim. Hatta o kadar ki bazen günlük veya Avrupa'da işte kongre olursa sabah gider akşam dönerim. Orta Doğu'da kongre olursa sabah gider akşam dönerim. Yani 2003 dediğiniz zaman o kadar çok faaliyetim var ki. Yani ben bilim adamı olarak dev bir üniversitenin, binlerce kişinin çalıştığı üniversitenin yöneticisiyim. Ben işim ile meşgulüm, işim ile uğraşıyorum. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Evet. Profesör Haberal, onun dışında tabii bu sorunun ne maksatla sorulduğunu bilmiyorum. Maksadını bilirsem ona göre cevabını da veririm. Cumhuriyet Savcısı pek güzel. Evet, evet, aynen 7 yıl önceki bir konu ama siz üniversite rektörüsünüz, aynı zamanda birçok dernek, vakıf ve şirketin de başkanısınız. Birçok bilimsel panele katılıyorsunuz. Bu yoğunluktaki görüşmeleriniz elbette ki bir program çerçevesinde olur. Sekreteriniz var, randevularınızı düzenliyor. 19 Ekim 2003 günü nerede olduğunuzu ispat etmeye yarayacak bir deliliniz, sekreter defter notu, panel katılım belgesi vesaire herhangi bir delile ulaşma imkanınız var mıdır? Açıklar mısınız? Profesör Haberal. Hayır, hayır. Sanık Mehmet Haberal müdafiye avukat Helvacı söz istedi, verildi. Bu soruya şu yönüyle itiraz ediyorum. İddianamenin ekleri arasında yer alan Şener Er Uygur ve Mustafa Balbay'dan elde edildiği iddia edilen dijital bilgiler ile Sayın İddia Makamı Mehmet Ali Pekgüzel'in imzası var bu iddianamede. Cumhuriyet Savcısı Pekgüzel. Evet. Avukat Helvacı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda yapıldığı iddia edilen toplantıya katılan rektörlerin isimleri teker teker yazılmıştır. Burada Mehmet Haberal'ın ismi yer almamaktadır. Bu nedenle soru iddianamedeki kendi değerlendirmeleri ile çelişmektedir. Bu sorunun geri çevrilmesini talep ediyorum efendim. Teşekkürler. Mahkeme Başkanı: Bunun için mi sordun? Bahsedilen şey için mi? Cumhuriyet Savcısı: Pek güzel. Listede yazılmamış olabilir. Yani kendisi o gün nerede olduğu konusunda bize bir belge sunabilir mi? Avukat Elbacı: Katılmadığını söylüyor efendim. Profesör Haberal: Hayır, katılmadım efendim. Ben size söylüyorum. Sayın Savcı, ben size söylüyorum. Diyorum ki, ben bu olayı savcılıkta Savcı Bey bana sorduğu zaman öğrendim. Haberim yok, bilgim yok. Bilgim olmadığı toplantıya nasıl katılırım? Bilgim yok ki. Savcı Bey'e diyorum ki, ben bu toplantıyı sizden öğreniyorum. Böyle bir şeyden haberim yok. Kim katıldı, ne oldu, bunların hiçbirinden haberim yok. Mahkeme Başkanı: Efendim, soru cevaplanmış. Efendim, soru cevaplanmıştır. Buyurun Savcı Bey. Cumhuriyet Savcısı: Pek güzel. 19 Ekim 2003 günü yapıldığı anlaşılan bu toplantıda alınan karar gereği, 25 Ekim 2003 günü Cumhuriyet'e saygı mitingi adı altında toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmiş ve bu yürüyüşe değişik illerden gelen rektörler, üniversite öğretim üyeleri, öğrenciler ve binlerce vatandaşın katılarak Anıtkabir'e yürüdükleri tespit edilmiş. Bu toplantı ve gösteri yürüyüşü sırasında bazı üniversite öğrencilerinin ordu göreve pankartlarını taşıdığı, gösteriye diğer şahısların dosya sanıklarından yanı sıra dönemin İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Yalçın Alemdaroğlu, YÖK Başkanı Kemal Gürbüz'ün de katıldığı görülmüş. Bu gösteri yürüyüşüne siz de katıldınız mı? Bu yürüyüşe katılması konusunda kendi bölgenizden akademisyen, öğrenci ve vatandaş temini, otobüs temini ve benzeri bir faaliyetiniz olmuş mudur? Açıklar mısınız? 6. ayrımın sonu, sayfa 68.